Ayrım 20.
Çevresindeki herkese mutluluk vermeye can atıyordu, benden başka. Ev yıkıldıktan sonra marketi yeniden yaptığımız zaman sırf onun gönlü olsun diye o pembe kağıt parçacıklarını kullanmaktan vazgeçerek adamlarıma sahici para ödemeye başladım. Clara bu sayede onların isterlerse kasabadan da alışveriş edebileceklerini, biraz para biriktirebileceklerini söylüyordu. Ama bunun aslı yoktu. Para yalnızca erkeklerin San Luca'daki barda kör kütük sarhoş olmalarına, kadınlarla çocukların ise aç kalmalarına yaradı. Buna benzer konularda kavgalar ederdik. Bütün kavgalarımızın nedencesi köylülerdi. Neyse, hepsini değil. Savaşı da konuşurduk. Ben konuk odanın duvarına astığım haritada Nazi ordularının hareketlerini izlerken Clara müttefiklerin askerleri için çorap örerdi. Bizimle hiç ilgisi olmayan, okyanusun ötesine geçen bir savaşın bizi nasıl olup da böyle heyecanlandırdığını anlayamayan Blanca kafasını ellerin arasına alırdı. Başka konularda da aramızda anlaşmazlıklar çıkardı herhalde. Doğru isterseniz hemen hemen hiçbir konuda anlaşamazdık ki. Bütün bunların suçun benim huysuzluğumda olduğunu sanmıyorum. Çünkü iyi bir kocaydım. Bekarlığımdaki şehvet düşkün davranışlarımla ilişkim kalmamıştı. Benim için tek kadın Clara'ydı. Hala da öyle. Günün birinde Clara yatak odasının kapısına kilit taktırdı. Ondan sonra da bir daha yatağına almadı beni. Ancak zor kullandığım zaman beni geri çevirmenin evliliği bitirmek anlamına geleceği zamanlarda bana boyun eğiyordu. İlkin onun hani kadınların ara sıra tutuldukları şu gizemli rahatsızlıklardan birine yakalandığını ya da menopoza girdiğini sandım. Ama haftalarca sürdüğünü görünce oturup konuşmamızın gerektiğine karar verdim. Clara serin kanlıkla bana evliliğimizin kötüye gittiğini ve kendisinin tensel zevklere karşı duyduğu doğal eğilimi yitirmiş olduğunu bildirdi. Birbirimize söyleyecek bir şeyimiz olmadığına göre artık yatağımızda paylaşamayacağımız sonucuna varmış, bütün gün onu ateş püskürdükten sonra geceliğin sevişmek isteyişime şaşırmış gibiydi. Bu konuda kadınlarla erkeklerin çok farklı olduklarını, kötü huylarına karşın ona tapındığımı anlatmaya çalıştımsa da para etmedi. O sırada geçirdiğim kazaya ve onun benden çok daha genç olmasına karşın ben ondan daha sağlıklıydım. Yaşım ilerledikçe zayıflamıştım. Üstümde bir dirhem bile yağ yoktu. Genç bir erkek kadar güçlü ve gürbüzdüm. Sabahtan akşama at sırtında dolaşabilir, nerede olsa yatıp uyur, canım ne isterse yiyebilirdim. Karaciğerim, böbreğim ya da herkesin her an dilinde gezen herhangi bir organ konusunda kaygıya kapılmadan. İtiraf etmem gerek, kemiklerim sızlıyordu. Ayaz, rutubetli gecelerde depremde ezilen kemiklerim sızısı öyle dayanılmaz oluyordu ki, çığlıklarım duyulmasın diye yastığımı dişlemek zorunda kalıyordum. Dayanamaz olduğum zaman bolca brandy ile iki aspirin yutuyordum. Ama bu da para etmiyordu. İşin tuhaf yanı şuydu ki, zamanla seks yönden daha zor beğenir olmakla birlikte, hala gençliğimdeki gibi kolayca tahrik olabiliyordum. Kadınlara bakmaktan zevk alıyordum. Hala da alırım. Estetik neredeyse ruhsal bir beğenidir bu. İçimde sahici şehvet uyandıran tek kadın Clara'ydı. Çünkü birlikte geçirdiğimiz yıllar boyunca birbirimizi ezbere öğrenmiştik. Birbirimizin eksiksiz coğrafyası parmaklarımızın ucundaydı. Clara benim en duyan yerlerimin neresi olduğunu bilir, benim işitmek istediklerimi bana harfi harfine söyleyebilirdi. Çoğu erkeklerin karılarından bıktıkları ve başka kadınların heyecanını gereksedikleri bir çağda ben şuna inanıyordum ki balayımda seviştiğim gibi, yani yorulmak bilmeksizin sevişmeyi ancak Clara ile başarabilirdim. Başka kadın aramak için hiç istek duymuyordum. Gün batar batmaz onun peşine düştüğümü anımsarım. Akşamleyin Clara oturup yazı yazardı. Ben de pipomu tutturuyormuş gibi yapardım ya, gerçekte yan gözle ona bakardım. Yatak odasına çekilmek için hazırlığa girişir girişmez kalemini temizleyip defterini kapatırdı. Ben de harekete geçerdim. Toparlayarak banyoya gider, kendime çeki düzen verir, papaz cübbesini andıran kadife robe de chambre'ımı giyerdim. Onu baştan çıkarmak amacıyla almıştım bunu. Ne var ki Clara hiç ayırdına varmamış gibiydi. Kulağımı kapıya dayayıp beklerdim. Onun sofadan geldiğini duyunca hemen karşısına çıkardım. Onu övgü ve armağan yağmuruna tutmaktan, kapını kırarım diye gözdağı vermeye değin her yolu denedimse de aramızdaki uçurumu kapamakta hiçbiri yeterli olmadı. Akşamleyin gösterdiğim bu seks ve sevda ilgileriyle ona gündüzki huysuzluklarımı unutturabileceğimi ummak boşuna olsa gerekti. Clara sonunda hor görür olduğum, diş bilediğim o dalgın tutumlarıyla benden kaçıyordu. Onda ne vardı beni böylesine çekecek bilemiyorum. Zerrece cilvesi, işvesi bulunmayan orta yaşlı bir kadındı. Ayaklarını belli belirsiz sürüyerek yürürdü. Başlangıçta öylesi çekici bulduğum o nedensiz neşesini de yitirmişti. Bana karşı tutumu ne sevecen ne de baştan çıkartıcıydı. Beni sevmediğine inanıyorum. Onu böyle rezilcesine arzu etmem ve yüz bulmayınca çileden çıkmam için hiçbir nedence yoktu. Gel gör ki elimde değildi. En ufak bir devinimi, üstünden saçılan hafif çamaşır ve sabun kokusu, gözlerindeki ışık, o ince boynunun zarifliği, saçının eli avuca sığmayan kıvırcıkları, her şeyini seviyordum onun. Çıt kırıldımlığı içinde dayanılmaz bir şefkat uyandırıyordu. Onu korumak, kollarımda sıkmak, eski günlerdeki gibi güldürmek istiyordum. Yanımda olsun istiyordum. Ufacık, sıcacık, öylesine savunmasız, göz bebeğim eli göğsümde uyusun istiyordum. Arada ilgisizlik numarası yapıp onu cezalandırmaya karar verir, ne var ki birkaç gün sonra bundan vazgeçerdim. Çünkü kayıtsızlık gösterdiğim zaman daha bir rahatlıyordu sanki. Onu çıplak seyredebilmek için banyo duvarına delik deldim. Ama bu beni öyle tahrik ediyordu ki yine üstünü örtmek zorunda kaldım. Onu incitmek için kırmızı fenere gidiyormuş gibi yaptım da o yalnızca bunun köylü kızın ırzına geçmekten yey olduğunu söyledi. Bu da şaşırttı beni. Çünkü o konuyu bildiğini sanmıyordum. Onun sözleri üzerine yine tecavüzü denedim. Bakalım bir tepki gösterecek mi diye. Ne var ki yıllar ve deprem erkeklik gücümü törpülemişti. Kanlı canlı bir köy kızını beyinden kavradığım gibi atımın sırtına atacak gücüm kalmamıştı artık. Nerede kaldı ki onu zorla soyup zorla içine girebilecektim. İnsanın sevişeceği zaman yardım ve yakınlık gereksediği yaşa gelmiştim. Yaşlanmıştım artık, lanet olsun. Küçülmeye başladığın ayırdığında olan tek kişi kendisiydi. Giysilerinden anlıyordu bunu. Her şey üstünden dökülmekte kalmıyordu. Kolları, pantolon paçaları birden uzamış gibiydi. Zayıfladığını ileri sürerek Blanka'dan giysilerini düzeltmesini istedi. Ama için için kaygıdaydı. Acaba ihtiyar Pedro Garcia kemiklerini ters kaynatmıştı da onun için mi küçülüyordu? Yine de kimseye bir şey söyleyemiyordu. Nasıl ki ağrı sızılarında hiç anlatmazdı. Çünkü bu bir gurur sorunuydu. Ülke başkanlık seçimine hazırlanmaktaydı. Kasabadaki tutucu siyaset adamlarının bir yemeğinde Esteban Trueba, Conte Jean de Satigny ile tanıştı. Conte hazretleri güderik ayakkabı ve çiğ ketenden ceketler giyiyordu. Öteki ölümler gibi terleme huyu yoktu. İngiliz kolonyası kokuyordu. Öğle güneşin altında değnekle ittiği topu ufak bir kancanın altından geçirmek huyu sayesinde her zaman yanık esmer renkteydi. Sözcüklerin son hecelerini uzatıp R'leri yutuyordu. Esteban Trueba ondan önce hiç tırnaklarını cilalayıp gözlerine mavi renkli damla damlatan erkek görmemişti. Kart vizitinin üzerinde ailesinin armasını taşıyan Kont, bütün bilinen uygarlık kurallarına saygı göstermekle kalmıyor, kendisi de bir takım yeni kurallar yaratıyordu. Örneğin enginarı, maşayla yemek huyu çevresindekilerin hepsini serseme çevirmişti. Erkeklerin arkasına onunla alay etmekle birlikte şıklığını, güderi ayakkabılarını, kayıtsızlığını ve kibarlığını öykündüklerini az zamanda anlaşıldı. Taşıdığı kont ünvanı onu öteki göçmenlerden ayırt ediyordu. Önceki yüzyılın kranlarından kaçan Orta Avrupalılar, savaştan kaçan İspanyollar gelip yerleşmişlerdi ülkeye. Orta Doğu'dan kaçanlar gelip Türk pazarları kurmuşlar, Ermeniler kendilerine özgü yemekleriyle incik boncuklarını bu kıyıya taşımışlardı. Conte de Satigny, ekmek parası için çalışmasına gerek olmadığını herkese belli ediyordu. Yaptığı şinşilla ticareti yalnızca bir hobiymiş. Esteban Trueba, şinşillaların kendi topraklarında gezdiğini görmüştü. Ürünlerini yemesinler diye onları vurup öldürmüştü de, bu gösterişsiz faregillerden bayanlar için mantolar yapabileceği hiç aklına gelmemişti. Jean de Satigny ana parayı, işçiliği, depoları sağlayacak bir ortak aramaktaydı. Bütün riskoları göze alıp kârı yarı yarıya paylaşacak biri. Esteban Trueba serüvenci bir adam değildi. Ne var ki Frans Kontu inceli ve zekasıyla onu baştan çıkarmıştı. Bu yüzden Esteban geceleri uykusuz yattığı yerden şinşilla çiftliğini düşünüp hesaplar yapar olmuştu. Bu arada Kont bir onur konuğu sıfatıyla gelip Tre Maria'da uzun uzun kalıyordu. Öğle güneşinin altında o küçük topuyla oynuyor, bir dolu şekersiz karpuz suyu içiyor, Blanca'nın seramiklerine karşı ince bir ilgi gösteriyordu. Hatta onun yapıtlarını başka ülkelere yollamasını bile önerdi. Buralarda yerel nitelikli el işleri için sağlam pazarlar bulunduğunu söylüyordu. Blanca onun bu yanlışını düzeltmek için ne kendisinde ne de seramiklerinde tek damla kızıl derili kanı bulunmadığını belirtmeye yelteniyorsa da aradaki dil engeli Kont'un onun görüşlerini anlamasını önlüyordu. Kont'un dostu Turey Bailesi için sosyal yönden bir kazançtı. Onun Hakienda'ya geldiği andan başlayarak Turebalar komşu mülklerdeki eğlentilere, yerel siyasetçilerin toplantılarına, yöredeki tüm kültürel ve sosyal olaylara çağrılır olmuşlardı. Herkes bu Fransız'a yaklaşmak istiyordu. Onun kibarlığı, uygarlığı belki biraz kendilerine de bulaşır umuduyla. Genç kızlar onunla tanışmayı düşünerek göğüs geçiriyor, onu damat edinmeye can atan analar ağlayabilmek onuru için savaşıyorlardı. Erkekler şinşilla çiftliği için seçildi diye Esteban Trueba'yı kıskanıyorlardı. Kont'un etkisi altında kalmayan tek kişi Clara'ydı. Onun portakalı hiç elini sürmeden çatal bıçakla soyarak kabuğuna çiçek biçimi vermesi, kendi ana dindeki şair ve düşünürlerden alıntılar yapması karşısında hiç başı dönmeyen Clara, her görüşünde yeni baştan adını sormak zorunda kalıyor ve onu ne zaman İpek sabahlığıyla banyoda bulsa şaşırıyordu. Bir yandan Blanca onun yanında eğleniyor, en güzel kılıklarını giymeye fırsat çıktığı için seviniyordu. Saçını onun için özel olarak yapıyor, sofrayı İngiliz porselenleri ve gümüş şamdanlarla kuruyordu. ''Hiç değilse bizi yontuyor ya'' diyordu. Esteban Trueba'yı etkileyense soylu konuğun övünmelerinden çok şinşillalardı. ''Ulu tanrım, bu hayvanların derisini tabaklamayı kendisi neden akıl edememişti?'' Ha deyince ishalden ölen o binlerce aptal tavuğu yetiştirmek uğruna onca zaman harcayacağı yere dönümler dolusu yonca, kutular dolusu vitamin yedikten sonra bir şişe siktiri boktan süt veren, her zamanda pislik ve sinekten geçinmeyen onca ineği besleyeceği yere. Clara ile Pedro Segundo Garcia ise Esteban'ın şinşilla sevdasını paylaşmıyorlardı. Clara'nın nedenceleri insancılıdı. Çünkü hayvancıkları salt derilerini yüzmek amacıyla yetiştirmeyi korkunç buluyordu. Kahya ise farelerin özel evlerde barındırılmalarını hiç duymamış olduğu için yadırgıyordu bu işi. Bir gece Kont her zamanki o şark sigaralarından birini, Lübnan neresi ise iş oradan geliyormuş derdi Esteban, tüttürmek ve bahçeden dalga dalga yükselerek evin her odasını dolduran çiçek kokularının içine sindirmek için dışarı çıkmıştı. Terasta bir aşağı bir yukarı dolaşarak evin çevresindeki tarlaların genişliğini içine sindiriyordu. Gezegenin en ücra köşesinde doruklarla vadiler, billur gibi ırmaklar, insanın korkusuz dolaşmasına izin veren barışçıl hayvanlar yaratan doğanın coşkusuna yüksek sesle türküler düzceye geliyordu. Bütün bunlar kusursuzluk için yetişmezmiş gibi, buralarda mutsuz ve kinci zenciler, yabanıl kızıl deriler de yoktu. Kent egzotik ülkelerde dolaşarak köpek balığı dişinden yapılma afrodizyaklar, her derde deva ginseng köyleri, eski mok oymaları, doldurulmuş Amazon piranaları ve bayan mantoları için şinşilla satmaktan bıkmış usanmıştı. 38 yaşındaydı. Daha doğrusu itiraf ettiği buydu. Ve en sonunda yeryüzündeki cenneti bulduğunu, birkaç akıllı ortakla şöyle rahat bir iş kurarak buraya yerleşebileceğini hissediyordu. Karanlıkta yaprak sigarasını tütürmek için bir kütüğün üstüne oturdu. Birden kıpırdayan bir gölge gördü. Kısa bir an için bunun hırsız olabileceğini düşündüyse de sonradan vazgeçti. Çünkü böyle bir yere hırsız gelmesi, yabanıl hayvan gelmesi kadar olanaksız bir şeydi. Kont sakınarak yaklaşınca bunun pencereden dışarı bacaklarını sarkıtan Blanca olduğunu gördü. Genç kız kedi gibi aşağı kayarak ortancaların arasına atladı. Erkek gibi giyinmişti. Çünkü artık köpekler onu tanıdığından çıplak gezmesine gerek yoktu. Jean de Satigny, onun evin saçakları altından ağaç gölgelerinden yürümesini seyretti. Peşine düşecekken vazgeçti. Köpeklerden korkuyordu. Zaten gecenin yarısında yatak odasının penceresinden kaçan bir kızın nereye gittiğini anlamak için peşine düşmesine gerek olmadığını ayırdındaydı. Yine de tasalanmıştı. Çünkü şu gördüğü şey kafasındaki tasarımı tehlikeye atıyordu. Ertesi gün Kont, Blanka Trueba'yı babasından istedi. Kızını tanımaya fırsat bulamamış olan Esteban, onun serin kanlı uysallığını ve sofraya gümüş şamdanlarla kurmak hevesini aşk sanmıştı. Hep canı sıkılan, sağlık durumu da bozuk olan kızının yöredeki en gözde bekarı tavlamış olması onu sevindirdi. Kont, Blanka'da ne bulmuş olabilirdi? Esteban şaşalamıştı. Kont'a konuyu kızıyla görüşmesi gerektiğini, yine de kimsenin sakınca gösteremeyeceğine inandığını, kendisine gelince onu aileye buyur etmekten büyük sevinç duyduğunu belirtti. O sırada okulda coğrafya dersi vermekte olan Blanka'yı çağırdı ve onunla birlikte çalışma odasına kapandı. 5 dakika sonra kapı açıldı ve Kont genç kızın yanakları alev alev yanarak dışarı çıktığını gördü. Blanka ondan yana diş bilen bir bakış fırlattı, sonra başını çevirdi. Daha az sebatlı olan biri hemen bavullarını toplar, kasabanın tek otelinde kalmaya giderdi. Ne var ki Kont, Esteban'a biraz zaman tanınırsa kızın gönlünün kazanacağından emin olduğunu belirtti. Esteban da onun gerekli gördüğü sürece Tre Maria'da kalabileceğini, başın üstünde yeri olduğunu söyledi. Blanka sesini çıkarmıyordu. Yine de o günden sonra onlarla birlikte sofraya oturmaz, Kont'u istemediğini belirtmek için hiçbir fırsatı kaçırmaz oldu. Babasına da bir daha evliliğin lafını ağzına alırsa ilk trenle kente gideceğini ve manastıra kapanıp rahibe olacağını bildirdi. Esteban, "Fikrini değiştirirsin," diye kükredi. Blanka, "Sanmıyorum," dedi. O yıl ikizlerin Tre Maria'ya gelmeleri herkese büyük ferahlık verdi. İkizler Hakianda'daki sıkıntılı havaya bir soluk taze, dinç hava getirdiler. Kont'un onları kazanmak için belli etmeden verdiği tüm uğraşlara karşın Jamie ile Nicholas onu hiç de çekici bulmamışlardı. Kibarlığını, kadınsı papuçlarını, adını sanını alay alıyorlardı. Ama Jean de Satigny buna hiç alınmaz, gücenmez gibiydi. Sonunda onun geçimliliği ikizlerin silahlarını ellerinden aldı ve çocuklar yazın geri kalan bölümünü onunla dost olarak geçirdiler. Hatta Blanca'nın direncini kırmak için onunla birlik oluyorlardı. Abla, 24 yaşındasın artık. Sonunda evde kalıp yoksullar için tespit duası okumaya mı niyetin var? Saçını kısa kessin, moda dergilerinde sergilenen kılıklardan yararlansın diye onu kandırmaya çalışıyorlardı. Ama bu kır yerinin tozu toprağı içinde 5 dakika bile dayanamayacak olan o egzotik modayı izlemeye Blanca'nın hiç niyeti yoktu. İkizler birbirlerinden öyle başkaydılar ki kardeşe bile benzemiyorlardı. Jamie uzun boylu, gürbüz, çekingen ve okuyup öğrenmeye düşkündü. Okul istediği için atletizm çalışmaları yaparak vücudunu geliştirmişti. Ama spora sıkıcı ve yararsız bir oyalanma gözüyle bakıyordu. Jean de Satigny'nin bütün bir sabahı bir topa değnekle vurarak geçirmesini anlayamıyordu. Amaç sağ topu bir kancanın altından geçirmekti madem, insan eliyle alıp koyması öylesine daha kolaydı ki. Jamie'nin o dönemde ortaya çıkan ve zamanla daha belirginleşen bir takım tuhaf huyları vardı. Kimsenin kendine sokulmasından, elini sıkmasından, özel yaşamıyla ilgili sorular sormasından, kitapların ödünç almasından ve ona mektup yazmasından hoşlanmazdı. Bu onun başkalarıyla olan ilişkilerini zora koşardı. Yine de Jamie hiçbir zaman arkadaşsız kalmadı. Çünkü tanıştıktan 5 dakika sonra herkes onun titizliğine karşın cömert ve açık yürekli, hem de son derece iyi bir insan olduğunu anlardı. Kendisi utandığı için bu iyi yürekliliğini gizli tutmaya çalışırdı. Çevresindekilerle belli ettiğinden daha çok ilgilenir, duyguları çarçabuk etkilenirdi. Tre Maria'nın köylüleri ona küçük patron diyor, bir şey istediklerinde ona başvuruyorlardı. Jamie onları ses çıkarmadan dinler, kısaca yanıtladıktan sonra dönüp giderdi. Ne var ki sorunların çözümleyinceye dek rahat etmezdi. İnsandan kaçan huyları vardı. Annesi onun küçükken bile ellenmekten hoşlanmadığını söylüyordu. Küçük yaşından beri akıl dışı davranışları vardı. Sırtındakileri çıkarıp bir başkasına verebilirdi. Duyguların dışa vurulması, muhabbet gösterileri ona bir aşağılık belirtisi gibi gelirdi. Bu abartı çekingenliği ancak hayvanlarla bir aradayken biraz gelişerdi. Jamie onlarla yerlerde yuvarlanır, onları okşar, eliyle besler, köpeklerle kıvrılıp yatarak uyurdu. Bir bakıp gören olmadığı zamanlarda çok küçük çocuklara da böyle davranırdı. Başkalarının yanındaysa güçlü, yalnız adam oynamayı yeğlerdi. Aldığı 12 yıllık İngiliz terbiyesi ona bir hüzün ve titizlik kazandırmıştı. Ki bu centilmenin en çekici niteliği sayılırdı. Başa çıkılmaz kertede duygusaldı. Bu yüzdendir ki siyasetle ilgilenmeye başlamıştı. Ve babasının istediği gibi avukat olacağı yerde onu daha iyi tanıyan annesinin düşüncesine uymuş, muhtaçlara yardım etmek için doktor olmaya karar vermişti. Jamie ta baştan beri Pedro Tercero Garcia ile oynayarak büyümüş, ancak o yıl genç köylüye hayranlık beslemeye başlamıştı. Onlar buluşabilsinler diye Blanca kendi buluşmalarının iki tanesini feda etmek zorunda kalmıştı. İki genç adaletten, eşitlikten, köylü hareketiyle sosyalizmden konuşurlarken Blanca konuşmaları bir an önce bitse de aşığıyla baş başa kalsa diye sabırsızlanarak beklemişti. Bu dostluk iki genci ömür boyu birbirine bağladı da Esteban Trueba'nın ruhu bile duymadı. Nicolás kız gibi güzeldi. Annesinin o ince saydam tenini almıştı. Ufak tefek, tilki gibi kurnaz ve ayağına çabuktu. Olağanüstü zekiydi. Birlikte başladıkları her işte kardeşini rahatlıkla geride bırakırdı. Jamie'ye işkence etmek için bir oyun icat etmişti. Herhangi bir fikir tartışmasına karşıt görüşü benimser ve öyle iyi savunurdu ki sonunda Jamie kendisinin haksız olduğunu kabullenerek yanılgısını itiraf ederdi. Nicolás, benim haklı olduğumdan emin misin diye sorardı kardeşine. Jamie inanmadığı görüşü savunmaktan onu alıkoyan bir doğrulukla evet sen haklısın diye istemeyerekten itiraf ederdi. O zaman Nicolás güzel derdi. Çünkü şimdi senin haklı, benim haksız olduğumu ispatlayacağım sana. Senin görüşünü savunacağım. Daha akıllı olaydın bu sağları sen sıralardın. Sabrı taşan Jamie kardeşini pataklamaya başlarsa da çabucak pişman olurdu. Çünkü kendisi Nicolás'tan daha güçlüydü ve kendi gücü içine bir suçluluk duygusu verirdi. Okulda Nicolás zekasını kullanarak çevresindekilerin tepesine biner, darda kaldığı zaman da kardeşini imdada çağırır, geriden onu kışkırtmaya başlardı. Jamie kardeşinin yerine geçmeye alıştı. Onun yerine kendisinin ceza çekmesi, onun ev ödevlerini yapıp yalanlarını kapatmak normalmiş gibi gelmeye başladı. Nicolás'ın bu dönemde kızların dışında ilgilendiği başlıca konu, annelerin geleceği görebilme yeteneğini geliştirebilmekti. Gizli dernekler, horoskoplar üzerine kitaplar, doğaüstü güçlerle ilgili olarak ne bulursa alıyordu. O yıl dinsel tanıştıkların yalanını çıkartmaya da merak sardı. Ermişlerin yaşamlarının ucuz bir baskısını aldı ve bütün yaz en olağanüstü ruhsal tanıştıkları olan açıklamaları bulmaya çalıştı durdu. Annesi onunla alay ediyordu. Telefonun bile nasıl işlediğini anlayamıyorsan tanıştıkları nereden anlayacaksın diyordu. Nicolás'ın doğaüstü konulara duyduğu merak birkaç yıl önce başlamıştı. Yatılı okuldan ayrılmasına izin verildiği hafta sonlarında Mora kız kardeşlerinin eski değirmenden bozma evine gider, onlarla birlikte çeşitli okült konuları incelerdi. Klervoyanlık ve telekinesis konularında zerrece yeteneği olmadığı az zamanda ortaya çıktı. Delikanlı astroloji cetvellerinin, tarot kartlarının, Ay Ching'in mekanik girdiği çıkıntılarıyla yetinmek zorunda kaldı. Bu dünyada her şey kişiyi mutlaka başka bir yere götürdüğü için de Nicolás Mora kız kardeşlerinin yanında Amanda diye kendinden biraz büyük, çok güzel bir genç kadınla tanıştı. Amanda onu yoga meditasyonuna ve akupunktura başlattı. Bu bilimleri Nicolás sonraları romatizmanın ve başkaca ağrısızlığın iyiletiminde kullanacaktı ki kardeş Nicolás 7 yıl okuduktan sonra geleneksel tıp yoluyla da bu kadarını bile beceremeyecekti. Ama bütün bunlar çok daha sonradan olup bitecek şeylerdi. O yaz Nicolás 21 yaşındaydı ve çiftlikte canı sıkılıyordu. Kızları üzmesin diye kardeşi ona göz kulak oluyordu. Çünkü Jamie kendini Tremaria kızlarının namus bekçisi ilan etmişti. Nicolás yine de çevresindeki genç kızların hemen hepsini baştan çıkarmayı başardı. Zamanın geri kalan bölümünü tanıştıkları inceleyerek annesinin tuzlukları zihin gücüyle oynatmakta kullandığı yolları öğrenmeye çalışarak ve Amanda'ya ateşli şiirler yazarak geçiriyordu. Amanda bu şiirleri düzeltip geliştirilmiş olarak gerisin geriye postalıyorsa da hayranın hevesini zerrece kıramıyordu.